Ayrım 11. Gora, Rabindranath Tagore, sayfa 107. Annesi Satish'i doğururken öldüğünde Sucharita 7 yaşındaydı. Babası Ramsharan Samaj, karısı ölünce Brahmo Samaj cemaatine katılmış, komşularının eziyetinden kurtulmak için Dakka'ya yerleşmişti. Postanede çalışmaya başlamış, Paresh Babu ile tanışmış, ikisi çok sıkı dost olmuşlardı. Dostlukları o kadar güçlüydü ki Sucharita Paresh Babu'yu kendi babasından ayırmaz olmuştu. Ama Ramsharan Babu aniden ölmüş, neyi varsa iki çocuğuna bırakmış. Paresh Babu'yu da vasileri yapmıştı. O günden sonra iki öksüz Paresh Babu'nun ailesinden olmuşlardı. Okuyucu daha önce Haran'ın ne kadar ateşli bir Brahma olduğunu görmüştü. Cemaatle ilgili her konuda çalışıyordu. Gece okulunda öğretmenlik, cemaat gazetesinde editörlük, kızlar okulunda sekreterlik yapıyordu. Yorulmak bilmez bir adamdı. Herkes bu genç adamın Brahmo Samaj cemaatinde önemli bir mevkiye getirilmesini bekliyordu. Öğrencilerinin İngiliz diline olan hakimiyeti ve felsefe bilgisiyle ilgili anlattıkları sayesinde cemaat dışında da oldukça tanınıyordu. Bunun gibi sebeplerden dolayı Sucharita tıpkı diğer bütün iyi Brahmolara yaptığı gibi Haran'a da büyük bir saygı besliyordu. Dakka'dan Kalküta'ya geldiklerinde Sucharita Haran'la tanışmak için can atıyordu. Bir süre sonra Sucharita bu ünlü kişiyle tanışmış, Haran da ona karşı ilgi duymaya başlamıştı. Haran, Sucharita'ya aşkını ilan etmiş değildi. Ama Sucharita'nın kusurlarını ortadan kaldırmaya, hatalarını düzeltmeye, kendine güvenini artmaya kendisine o kadar adamıştı ki, onu kendisine uygun bir eş haline getirmeye çalıştığı belli oluyordu. Bu ünlü adamın gönlünü kazandığını anlayınca, Sucharita'nın içinde bir gurur duygusu yükselmiş ama bununla birlikte Haran'a olan saygısı da artmıştı. Gerekli mercilere herhangi bir teklif yapılmamasına rağmen herkes Haran'ın Sucharita ile evleneceğine kesin gözüyle bakıyordu. Sucharita da bunu bu şekilde kabul etmiş, kendisini Brahmo Samaj cemaatinin refahına adamış olan bu adama uygun bir eş olabilmek için çalışmaya başlamıştı. Sucharita bu evliliği insanda korku, huşu ve sorumluluk duyguları uyandıran taş bir kale gibi görüyordu. Mutlu bir şekilde yaşanacak bir yer değil, çetin bir şekilde durmadan çalışılacak bir yer. Evlilik bu koşullar altındayken gerçekleşseydi, gelinin yakınları bu durumdan oldukça memnun olurlardı. Ama ne yazık ki Haran, kendi yaşamının getirdiği sorumlulukları öylesine önemsiyordu ki, yalnızca karşılıklı etkilenmeye dayalı bir evliliği kendisi için uygun görmüyordu. Evlilik için ilk adımı atmadan önce Brahmo Samaj cemaatinin bu evlilikten ne gibi faydalar sağlayacağını her yönüyle irdelemesi gerekiyordu. Bu amaçla Sucharita'yı sınamaya başladı. Ama insan başkasını sınamaya kalkıştığında kendisi de aynı şekilde sınanır. Haran aile içinde Panu Babu ismiyle anılmaya başladığında onu yalnızca Brahmo Samaj'a faydalı, İngilizce bilgileriyle yüklü bir ambar ya da felsefi konularla dolu bir havuz olarak görmek imkansız hale gelmişti. Artık bir insan olarak da görülmeye başlanmıştı. Yalnızca saygı duyulan bir nesne değil, insanların hoşlandığı ya da hoşlanmadığı yönleri olan bir insan halini almıştı. Garip olansa, uzaktan Sucharita'nın hayranlığını kazanan görünüşü, yakınlaştıklarında ona itici gelmeye başlamıştı. Haran'ın kendisini Brahmo Samaj cemaatindeki doğru, iyi ve güzel her şeyin korucusu olarak görmesi onu alay konusu yapıyordu. İnsanın gerçekle gerçek bir ilişki kurabilmesi için bir sofu olması gerekir. Çünkü ancak o zaman insan buna erişecek kadar alçak gönüllü olabilir. Bir insan gururlu ve küstahsa tek yaptığı kendini küçültmek olur. Bu açıdan Paresh Babu ile Haran arasındaki fark Sucharita'nın gözünden kaçmamıştı. İnsan Paresh Babu'nun sakin yüzüne baktığında içinde taşıdığı soylu gerçeği görebiliyordu. Haran'da ise durum tam tersiydi. Çünkü onun saldırgan bir şekilde kendini beğenmiş Brahmoculuğu her şeyi gölgede bırakıyor, söylediği ve yaptığı her şeyle açığa çıkıyordu. Brahmo Samaj'ın refahı fikri aklında olduğunda Haran, Paresh Babu'nun fikirlerine bile karşı çıkmaktan çekinmezdi. Sucharita ise bu küstahlığa dayanamaz, vücudu yaralı bir yılan gibi kıvranırdı. O günlerde Bengal'de İngilizce eğitim alanlar Bhagavad Gita üzerinde çalışmazlardı. Ama Paresh Babu sık sık Sucharita'ya bundan parçalar okurdu. Dahası Mahabharata'nın neredeyse tamamını okumuştu ona. Haram bunu onaylamamıştı. Bunun gibi kitapların Brahmoların evlerinde bulundurulmamasını istiyordu. Kendisi inançlarına sıkı sıkıya bağlı kimseler tarafından tercih edilen kitaplardan uzak durmak istediğinden bu kitapları hiçbir zaman okumamıştı. Dünyadaki dinlerin kutsal yazıları arasında sadece İncil'i okurdu. Paresh Babu'nun kutsal yazıları okumak ya da kendisinin gereksiz gördüğü konularda Brahma olanla olmayan arasında bir ayrım yapmaması Hara'nın hoşuna gitmiyordu. Sucharita, Paresh Babu'nun hareketlerinde gizlice olsa bile kusur bulma küstahlığını gösteren hiç kimseye katlanamıyordu. Haran bu konudaki küstahlığıyla Sucharita'nın gözünden iyice düşmüştü. Sucharita aşırı mezhepçiliği ve dar görüşlülüğü yüzünden gitgide Haran'dan uzaklaştığını hissetse bile onunla evlenme olasılığını bir kenara atmış değildi. Dinsel bir cemaatte kendisini herkesten üstün gören birini başkaları da sonunda bu şekilde görürler. Haran cemaatte o kadar büyük bir saygınlık kazanmıştı ki Paresh Babu bile onun fikirlerine karşı çıkmazdı. Herkes bu genç adama Brahmo Samaj'ın gelecekteki temel direklerinden biri gözüyle bakıyordu. Bu yüzden Paresh Babu bile Hara'nın kızıyla evlenmesini onaylamıştı. Şimdi kafasını kurcalayan tek sorun Sucharita'nın böylesi bir koca için yeterince iyi olup olmadığıydı. Yoksa Hara'nın Sucharita'yı hoşnut edip etmediğini düşünmüyordu bile. Kimse bu konuyla ilgili Sucharita'nın fikrini sormaya gerek bile duymadığı için o da aslında ne istediğini hiç düşünmemişti. Bütün öteki Brahmolar gibi Haran, Sucharita ile evlenmeye hazır olduğunu söylediğinde onun yapacağı tek şey böylesi bir evliliği hayatının amacıymış gibi kabul etmekti. Paresh Babu, Sucharita'nın Haran'a karşı Gore'yi savunduğunu duyduğu zaman durum böyleydi. Paresh Babu, Sucharita'nın sözlerini duyunca kızının Haran'a gerçekten saygı duyup duymadığını kendine sormaya başladı. Belki de fikir ayrılığına düşmelerine neden olan daha derin bir neden var diye düşünüyordu. Bu yüzden Baro da Sucharita'nın evliliği meselesini tekrar ortaya attığında her zamanki gibi sessiz kalmamıştı. Aynı gün Bayan Baro da Sucharita'yı kenara çekmiş, "Babanı endişelendiriyorsun," demişti. Bunu duymak Sucharita'yı korkutmuştu. Çünkü Paresh Babu'yu bilmeden bile olsa azıcık üzmek düşüncesi onu kahrederdi. Sucharita sapsarı kesilmiş bir halde annesine "Neden, ne yaptım ki?" diye sordu. "Ben de bilmiyorum yavrum," dedi Baro da. "Panu Babu'dan hoşlanmadığını düşünüyor. Brahmo Samaj cemaatindeki herkes senin Haran'la evlenmene kesin gözüyle bakıyor. Ama sen şimdi..." "Ama anne," diye sözünü kesti Sucharita şaşkınlık içinde. "Ben kimseye böyle bir şey söylemedim ki." Sucharita şaşırmakta haklıydı. Haran'ın davranışları onu bazen ürkütüyordu. Ama yine de bir an için bile olsa onunla evlenme fikrine karşı çıkmamıştı. Böyle bir düşünce aklından bile geçmemişti. Kendi mutluluğunun bu konuyla bir ilgisi olmadığını bile kabul etmişti. Bir anda geçen gün Paresh Babu'nun önünde Haran'a karşı çıktığını hatırladı. Babasının bu yüzden üzüldüğünü düşünerek böyle bir şey yaptığı için büyük bir pişmanlık duydu. Daha önce duygularını hep denetlemiş, böylesine açığa vurmamıştı. Bundan sonra da böyle bir şey yapmamaya karar verdi. O gün öğleden sonra Haran, Paresh Babu'nun evine gelmişti. Bayan Baro da konuşmak için Haran'ı odasına çağırdı. "Bakın Panu Babu, herkes Sucharita ile evleneceğinizi söylüyor. Ama sizin ağzınızdan bununla ilgili bir tek söz duymadım. Niyetiniz gerçekten buysa neden söylemiyorsunuz?" Artık Haran kabul etmemezlik yapamazdı ama ilk önce Sucharita'yı tamamıyla kendisine bağlaması gerekiyordu. Cemaatteki çalışmalarına yardım etmek için uygun olup olmadığına daha sonra bakacaktı. Bu yüzden "Elbette niyetim bu, yalnızca 18 yaşına gelmesini bekliyordum," dedi. "Fazla titiz davranıyorsunuz," dedi Baro da. "14'ünü geçmiş olması yeterli." Paresh Babu o gün çay içerlerken Sucharita'nın davranışlarına çok şaşırdı. Uzun zamandır Haran'a bu kadar candan davranmamıştı. Dahası Haran gitmek üzereyken kalıp Labonya'nın yaptığı yeni bir işlemeyi görmesi için ısrar etmişti. Paresh Babu'nun sıkıntısı hafiflemişti. Daha önce hata yaptığını düşünerek kendi kendine gülümsedi. Herhalde iki sevgili arasında bir anlaşmazlık vardı. Şimdi de barıştılar işte diyordu içinden. O akşam gitmeden önce Haran, Sucharita'yı Paresh Babu'dan resmen istedi. Evliliğin daha fazla ertelenmemesini umduğunu da sözlerine ekledi. Paresh Babu bir açıdan şaşırmıştı. Ama her zaman dedi, 18 yaşından küçük bir kızla evlenmenin yanlış olduğunu söylerdiniz. Hatta bununla ilgili gazetelerde makaleler bile yazmıştınız. Sucharita söz konusuyken bu geçerli değil dedi Haran. Çünkü o yaşına göre oldukça olgun. Olabilir diye karşı çıktı Paresh Babu metin bir şekilde. Ama Panu Babu çok özel bir nedeni olmadıkça kendi ilkelerinize göre hareket etmeli, 18 yaşına gelinceye kadar beklemelisiniz. Zayıflığını açığa vurduğu için utanç duyan Haran bunu düzeltmek için alelacele elbette yapmam gereken bu dedi. Ben yalnızca arkadaşlarımız ve Tanrı'nın huzurunda nişanlanmamızı istiyorum. Evet, bakın bu mükemmel bir fikir dedi Paresh Babu. Gora 2-3 saat uyumuştu. Uyandığında Bino'yu yanında uyuyor görünce yüreği sevinçle dolmuştu. Rüyasında değerli bir şey kaybettiğini görüp uyandığında bunun sadece bir rüya olduğunu anlayan biri gibi rahatlamıştı. Şimdi Binoy yanında uyurken hayatının arkadaşı olmadan ne kadar kötürüm olacağını anlıyordu. Gora o kadar sevinçliydi ki Binoy'u sarsarak uyandırdı. Hadi yapacak işlerimiz var diye bağırdı. Gora her sabah yakında oturan yoksul insanları ziyaret ederdi. Onlara vaaz vermek ya da yardım etmek niyetinde değildi. Yalnızca onların yanında bulunmak istiyordu. Aslında bu insanlarla okumuş arkadaşlarıyla olduğundan daha yakındı. Ona amca derler, önemli insanlar için bir kenarda saklanan bir huka ikram ederlerdi. Gora bu insanlarla yakınlaşmak için kendini içmeye zorlardı. Gora'ya en çok hayran olan bir marangozun oğlu olan Nanda'ydı. Nanda 22 yaşındaydı. Babasının dükkanında çalışır, tahta kutular yapardı. Nanda mükemmel bir sporcuydu. Yerel kriket takımının en iyi atıcısıydı. Gora bir spor ve kriket kulübü kurmuştu. Kulüpte bu marangoz ve demircilerin oğullarıyla varlıklı ailelerin çocukları eşit haklara sahiptiler. Nanda bu topluluk içinde bütün beden eğitimi çalışmalarında öne çıkıyordu. Bu yüzden de zengin ailelerin çocukları Nanda'yı kıskanıyordu. Ama Gora'nın katı kuralları onları Nanda'nın kaptan olarak seçilmesini kabul etmek zorunda bırakmıştı. Birkaç gün önce Nanda bir keskiyle ayağını yaralamıştı. Bunun için de kriket oynamaya gelmemişti. O sıralarda Gora'nın aklı Bino ile meşgul olduğundan Nanda'nın durumunu sorma fırsatı olmamıştı. Bu yüzden Nanda'nın hatırını sormak için birlikte Marangozlar Mahallesi'ne gittiler. Nanda'nın evinin kapısına vardıklarında içeriden ağlayan kadınların seslerini duydular. Ne Nanda'nın babası ne de aileden başka bir erkek evdeydiler. Yandaki dükkanın sahibinden Nanda'nın o sabah öldüğünü, cesedinin de bir ölü yakma gatına götürüldüğünü öğrendiler. Gat, Güney Asya'da bir su birikintisine doğru inen bir dizi basamak. Hindistan'da genel olarak Ganj Nehri'ne inen basamaklara verilen addır. Dua, arınma, ölüm törenleri bu basamaklarda yapılır. Nanda ölmüştü. O, sağlığı, gücü, kuvveti yerinde, gayretli, iyi kalpli Nanda bu sabah gencecik yaşında ölmüştü demek. Gora donup kalmıştı. Nanda sıradan bir marangozun oğluydu. Yokluğunun farkına çok az kişi varacaktı. O da çok uzun sürmezdi zaten. Ama Gora için Nanda'nın ölümü çok beklenmedik ve acımasızdı. Nanda'nın ne kadar yaşam dolu olduğunu çok iyi hatırlıyordu. Hayatta olan kaç insan onun gibi yaşam doluydu ki? Nanda'nın ölüm nedeninin tetanoz olduğunu öğrendiler. Babası doktor çağırmak istemiş ama annesi oğlunu cin çarptığı konusunda ısrar etmişti. Bu yüzden annesi bir büyücü çağırmıştı. Bütün gece büyüler mırıldanmış, vücudunu kızgın tellerle dağlayarak Nanda'ya daha çok işkence etmişti. Hastalığı daha ilerlememişken Nanda, Gora'yı çağırmalarını istemiş ama o da doktor getirtir diye annesi buna izin vermemişti. Evden ayrıldıktan sonra Binoy, ne büyük aptallık, ne korkunç ceza diye homurdandı. Buna yalnızca aptallık diyerek ve kendini bunun dışında tutmaya çalışarak avunmaya çalışma dedi Gora acı bir şekilde. Eğer bu aptallığın ve cezanın gerçek büyüklüğünü görebilseydin sadece üzüldüğünü söyleyerek geçiştirmezdin. Gora kızgınlığı arttıkça adımlarını çabuklaştırıyordu. Binoy da bir şey söylemeden Gora'ya ayak uydurmaya çalışıyordu. Kısa bir sessizliğin ardından Gora aniden konuşmaya devam etti. Bu işin böyle kolayca unutulup gitmesine izin veremem Binoy. O şarlatanın Nanda'ya yaptıkları yüreğimi dağladı. Bu şarlatanlar yalnızca burada değil, bütün ülkeye yayılmışlar. Bir tek seferlik, önemsiz bir olay değil bu. Gora, Binoy'un yanıt vermediğini görünce kendine daha fazla hakim olamadı. Binoy ne düşündüğünü çok iyi biliyorum diye bağırdı. Bütün bunlar için hiçbir çare olmadığını, olsa bile buna ulaşmanın uzun zaman alacağını düşünüyorsun. Ben bu şekilde düşünmeye katlanamazdım. Böyle yapacağımı ölsem daha iyi. Ülkemizin çektiği bütün acıları önlemenin bir çaresi vardır. Bunu yapmak da bize kalmış. Etrafımdaki bunca acıya, kedere, aşağılanmaya buna inandığım için katlanabiliyorum. Bu kadar yaygın ve korkunç bir sefilliğin karşısında inancımı koruyacak gücüm yok dedi Binoy. Bu sefilliğin sonsuza kadar süreceğine hiçbir zaman inanmayacağım diye karşılık verdi Gora. Her şey, her düşünce bu sefilliği yok etmek için çabalıyor. Senden şunu istiyorum Binoy. Ülkemizin hiçbir zaman özgür olamayacağına sakın inanma. Kalbimizde ülkemizin özgür olacağı inancıyla daima hazır olmalıyız. Uygun bir anda Hindistan'ın özgürlük savaşının başlayacağı gibi belirsiz bir düşünceyle sen kendini avutuyorsun. Ama savaş zaten başladı. Tüm hızıyla da sürüyor. Hiç umursamadan ve hazırlanmadan beklemek kadar korkakça bir şey olamaz. Bak Gora dedi Binoy. Aramızdaki farkın ne olduğu çok açık. Her günkü olağan olaylar, hatta çok uzun zamandır alışık olduklarımız bile seni çok etkiliyor. Ama biz tıpkı aldığımız nefes gibi bunların farkında bile değiliz. Bize ne üzüntü veriyorlar ne de sevinç. Bu olaylar yüzünden ne umutlanıyoruz ne de umutsuzluğa düşüyoruz. Günlerimiz bomboş geçip gidiyor ve biz etrafımızda olup bitenlerin bizi ya da ülkemizi nasıl etkilediğinin farkında bile değiliz. Bir anda Gora'nın yüzü kıpkırmızı kesildi. Alnındaki damarlar atmaya başladı. Yumruklarını sıkıp bir çift at süren bir adamın peşinden öfkeyle koşmaya başladı. Bir yandan da bütün sokağı inleten bir sesle bağırıyordu. Dur, dur! At arabasını süren iyi giyimli şişman bir Bengalli babu sağına soluna bakındı, sonra kamçısını atların sırtında şaklatıp kayboldu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 116.